أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün evrensel anayasa ilkeleriyle ilgili derslerimize devam ediyoruz. Konumuz kişisel sorumluluk. Bu anayasanın evrensel olması ne anlama geliyor diye düşünülürse, hemen kısaca, hemen herkesin ezberinde olan Nas suresi düşünülebilir. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in son 114. suresi. Kul e'udhu bi rabbin nas. De ki insanların sahibine sığınıyorum. İnsanların sahibi derken yeryüzünde bu kapsama girmeyen bir tek kişi olabilir mi? Çünkü herkesin sahibi Allah-u Teala'dır. Melikin nas, insanların meliki, yöneticisi, yani en üst yöneticisi. O zaman kurallar konacaksa, bu melikin, tüm insanlığın üst yöneticisi olan Allah'ın koyduğu kurallar olmak zorunda. Peki buna bütün insanlar giriyorsa, bu kuralların hepsi evrensel olmalı. Böyle bir bölgeye mahsus şu bu falan değil. Kişisel olamaz, toplumsal da değil, evrensel olmalı. Çünkü değişmez kurallar onlardır. İlahin nas, tüm insanların ilahı. Tüm insanların ilahı ise, bu din de Allah'ın dini ise, Allah tüm insanları imtihan için yarattıysa, elbette ki her yerde geçerli kanun ve kurallar Allah'ın koyduğu kanunlardır. Ve asıl uyulması gereken ilkeler onlardır. Bu ilkeler içerisinde kişisel sorumluluk son derece büyük bir önem kazanır. Yani mesela insanların meliki Allah-u Teala. Muhammed Aleyhisselam'ın kendine melik dediğine dair, yani yetkili, en üst yetkili dediğine dair bir herhangi bir rivayet yok. Öyle bir şey söz konusu değil.
Evet, hocam son sureyi okudunuz. Kur'an-ı Kerim'in son suresi. Ben de ilk sureyi hatırlatayım. Bu evrensellikten bahsediyoruz ya, bu ilkeleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Her şeyi mükemmel yapmak Allah'a özgüdür. O bütün varlıkların Rabbidir, sahibidir.
Yani sadece insanların değil, bütün varlıklar.
Errahmanirrahim, iyiliği sonsuz, ikramı boldur. Yani bu ikramdan, iyilikten nasiplenmeyen hiçbir varlık yok. Herkes bunun farkında. Melik yevmiddin, ayrıca sadece bu dünyada değil, melik olması, ötede de asıl orada şey yapacak, yapılan her şeyin karşılığını bulacağı günün tek yetki sahibidir. İşin bu yönü var bir de. Ondan sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, Allah'ım kulluğu doğrudan sana yaparız, yardımı da doğrudan senden isteriz. Her şeyin sahibi olduğunu yine deklare ediyor. İhtina sıratan müstakim, bizi doğru yoluna kabul et. Sıratan lezine enamte aleyhim, gayril mağdubu aleyhim veleddallin. Nimet verdiğin kimselerin yoluna, öfkeni hak etmemiş ve sapıtmamış olanların yoluna. Amin.
Sen onu söyleyince benim de şu ayet aklıma geldi. Bu Nisa suresinin 123. ayeti. Allah-u Teala diyor ki لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ. Yani ne sizin kuruntunuza ne de Ehl-i Kitab'ın kuruntunuza göredir. Yani olaylar, işler ona göre yürümüyor. Mesela Ehl-i Kitab derken Yahudi, Hristiyanlar falan, bunlar anlaşılıyor. Mesela bunlar diyorlar ki cehennem yani olsa olsa birkaç gün orada çekeriz. Geçici bir süre oradan çıkıp doğru cennete gideriz diyor. Peki ben Müslümanım diyenler de Muhammed Aleyhisselam'ın ahirette kendilerini kurtaracaklarını zannediyorlar. Her ikisi de yanlış diyor. Öyleyse bu Ehl-i Kitap dediğimiz zaman da zaten sadece Yahudi, Hristiyan değil, biz onları bildiğimiz için onları söylüyoruz. kendilerine kitap inmiş ve o kitaplarında kitaplarıyla ilgili bilgi sahibi olan herkes, yeryüzündeki bütün şeyler geliyor. Yani ahiretin tek yetkilisi Allah'tır. Dünyada da asıl yetkili Allah'tır. Öyleyse kendimizi aldatmadan evrensel kurallar, yani Allah'ın koyduğu kuralları esas almamız lazım. Oradaki anayasa ilkesi dediğimiz zaman da onlar da değişmez ilkeler olarak ele alınması gerekiyor. Yani kendi kafamıza göre değil. Şimdi mesela Muhammed Aleyhisselam Mekke'den kovuluyor. Medine'ye geliyor. Medine'de devlet başkanı görev alıyor. Çok az insan var Müslüman olan. Orada şey var, Arap kabileleri var. Yahudi kabileleri var. Sayıca çok daha fazlalar. Ama Allah-u Teala öyle bir şey veriyor ki orada bütün kabilelerle oturuyor, sözleşme yapıyor. İnşallah belki yeri geldiği zaman o sözleşmelerde şey yaparız. Ona bir çeşit anayasa denebilir. Ve o sözleşmelerle herkesin hak ve sorumluluklarını belirliyor. Orada bakıyorsunuz ki aslında orada tamamen evrensel ilkeler oluyor. Yani işte buraya hücum edilirse hep birlikte burayı koruyacağız. İşte birisi suç işlerse yani onun için tazminat ödenmesi gerekiyor, sonra destek vereceğiz falan gibi şeyler. Şimdi esas burada kişisel sorumluluk esastır dediğimiz zaman aslında bugünkü kişisel sorumluluğu tamamen yerle bir eden tüzel kişilik kavramını belki incelemek gerekir. Bu maalesef şeyde Batılılar Katolik Kilisesini devre dışı bıraktılar. Fransız ihtilali yaptılar. Ama farkına vardılar mı varmadılar mı onu bilmiyorum ama tuttular kilisenin yerine tüzel kişilik diye bir kavram uydurdular. Bu defa devlet oldu ki tüzel kişilik. Eskiden kilise tüzel kişilikti, tanrıydı. Şimdi devlet tanrı oldu. Ve devlet istediğini şey yapıyor, devlet tutuyor, işte bir kanun üretme fabrikası kuruyor, millet meclisi diye, oraya milletvekilleri seçiliyor. Bakıyorsunuz ki her gün kanunlar böyle yağıyor yağmur gibi. İnsanlar hak ve sorumluluklarını bilemez hale geliyorlar. Onları da inşallah ayrı bir ders halinde şey yaparız. Ama şimdi bu Kur'an-ı Kerim'e göre olduğu zaman bakıyoruz ki şeyler, kişisel hak ve sorumluluklar gerçekten en üst seviyede korunmuş. Buna örnek olarak Mümtehine Suresinin 12. ayetini okuyalım, tamamıyla okuyalım. Şimdiye kadar bu ayetten sadece bir şartı anlatıyorduk. Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi bu. Muhammed Aleyhisselam bu şeyden sonra, Hendek Savaşı'ndan sonra Mekke'ye gitmişti hac yapmak için. Mekkeliler onu Mekke'ye bırakmamışlardı ama orada bir 10 yıllık sulh anlaşması yapmışlardı. Yani barış anlaşması yapmışlardı. Ondan sonra geriye dönmüştü. O anlaşmanın içerisinde bir madde vardı. Müslümanlardan Mekke'ye gelenlerin geriye iadesi gerekmeyecek ama Mekke'den gelenler geriye iade edilecekler diye bir madde vardı. O maddenin içerisinde racül kelimesi geçiyordu. Gelen erkekler diye. Yani kim gelirse değil, genel bir ifade kullanılmamış. Ondan dolayı oradan bir grup Müslüman kadın eşlerini, çoluk çocuğunu, ailelerini bırakıyorlar. Medine'ye hicret ediyorlar. Şimdi Medine'ye hicret eden bu mümin kadınlarla Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı bir sözleşme var. Biat sözleşmesi deniyor ki bugün buna vatandaşlık sözleşmesi denebilir. Şimdi bu insanlar geliyor, biz müminiz diyerek geliyorlar. Ama bu insanlar deselerdi ki biz işte mümin değiliz ama size teslim olmak için geldik deselerdi, gene geri gönderilmezlerdi. Fakat o zaman şartlar değişirdi. Bunlar biz müminiz diye biz sizin gibi yani Allah'a inanıyoruz, görevlerimizin arkasındayız falan diyen kişiler olduğu için onlarla yapılan sözleşme burada anlatılıyor. Yani öyle olmasalardı Allah-u Teala Nisa suresinde bize şey yapıyor, bildiriyor. Savaş sırasında bile bir insan gelip teslim olsa onu reddetme hakkımız yok. Mesela Allah-u Teala diyor ki يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا ضَرَبْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ اَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Ey müminler diyor, yani savaşa çıktığınız zaman dikkat edin, bakın, iyice araştırın. Size gelip de yani biz size teslim olduk diyen kişilere, kişi de ol, tek başına bir teslim oldum diyor. Sen mümin değilsin deme, tamam. İyice araştır, bak. Kötü niyeti ise bu kişiyi reddedemezsin demiş oluyor. Yani her insanın kişisel hak ve hürriyetleri var. Bu da şeyde Nisa suresinin 94. ayetinde. Şimdi Mümtehine suresindeki bunlar kadın ve göçmen. Yani bugünkü dünyanın durumunu şey yapın. Göçmenleri sınırlardan içeri sokmuyorlar. Bir takım şeyler oluyor. Ama bunlar göçmen gelmiş ve en üst yöneticiyle karşılıklı sözleşme yapabiliyorlar.
Toplumun en zayıf halkası.
Toplumun en zayıf halkası. Ev yok, bark yok, aile yok, hiçbir şey yok. Para yok, pul yok. Gelmişler, sığınmışlar ama onlara verilen değer en üst seviyede. Muhammed Aleyhisselam'ı Allah-u Teala ayetinde şöyle diyor. Mesela biz bunu bir rivayete göre anlatsaydık, işte rivayette hata var, şu bu var. Evet. Ama bu Allah'ın ayeti. Buna hiç kimse itiraz edemez. Diyor ki Allah-u Teala burada, ya yühen nebi, ey nebi. Ey nebi. Ki oranın hakimi konumunda. İşte Bedir Savaşı'nda komutan oydu. Uhud Savaşı'nda oydu. Ondan Hendek Savaşı'nda oydu. Ondan sonra aldı milleti şeye gitti, yeni başkanı oydu. Burada yani başkanlığında kimsenin şüphesi yok. اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنِكَ. Müminler, mümin olan kadınlar seninle beyat etmeye, yani vatandaşlık, yani senin yönetimin altına girmeye, senin idarende yaşamak için geliyorlar. Tamam. Bırakmışlar şeyini, memleketlerini gelmişler. Ama alâ ellâ yüşrikne billah, Allah'a ortak koşmamak şartıyla. Yani Allah'a ortak koşmayacaklar. Niye? Biz müminiz diyorlarsa mümin kalacaksınız. Tamam. Yani ortak koşarsanız o zaman konumunuz değişir.
Ya bu da aslında şirkin evrensel bir hastalık olduğunu gösteriyor. Yani sadece dini bir şey değil yani bu şirk. Dışarıdan gelen herhangi birisine bile ilk başta bunu şey yapıyorsunuz.
Yani. Ama bu ben mümin olduğunu söyleyen birisi. Fakat Nisa suresinin 94. ayette sen mümin değilsin deme.
Deme diyor, evet.
Bir de burada şu da düşünülür. Bu kadınlar oraya geldiklerinde, Muhammed Aleyhisselam'la beyat yapmaya geldiklerinde Allah'tan başka Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma, hiçbir şey ifadesi de var. Hiçbir şeyi şirk koşmama ifadesinden sadece Allah'ın emrini temel alma, ilki olarak kabul etme ifadesi, başkasının emri altına girmemesi de anlaşılır hocam burada şirk tabii, meselesinde.
Tabii. İşte mesela o da evrensel, yani ne olur? Allah-u Teala dinini yani tabiattaki kanun ve kurallar olarak belirliyorsa, yani sen Allah'tan başkasına ortak koşmayacaksın demek, biraz sonra zaten gelecek. Evet. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'a aykırı sözünü bile kabul etmeyeceksin diyor. Yani bu evrensel ilkeler. Ama bugün öyle değil ki. İşte tüzel kişilik denen bir şey var. Bugün meclisler bir kanun çıkarıyor. Ertesi gün bakıyorum başka kanun, ertesi gün başka kanun. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmış vaziyette. Ama şirkin ne olduğu da evrensel bir kuraldır. Yani Allah'la araya başkalarını sokuşturmayacaksın. Allah ne diyorsa o. Allah ne diyorsa o sözünün gereği tamamen evrenseldir, kişisel değildir. Evet, bu da diyor ki ve la yesrikne, hırsızlık etmeyecekler. Bu da evrensel bir yasak değil mi? Mesela yeryüzünde hırsızlığı savunacak bir tek insan çıkabilir mi?
Hırsız bile bunun kötü bir şey olduğunu bilir
yani. Yani herkes bilir ki bu kabul edilebilir bir şey değil yani. Zaten Allah'ın bütün emir ve yasakları evrenseldir. Yani şey değildir. Ve la yektulne evladehunne. Ve la yeznin, onu atladım değil mi? Zina etmeyecekler. Nedir? Yani şeyde nikahsız ilişkiye girmeyecekler. Hemen ne olacakmış falan filan. Tamam da bakın, nikahsız ilişkiye girildiği zaman o anda bir zevk alırlar. Erkek çeker gider ama kadın hamile kalır. Çocuk doğar, kim bakacak? Yani çok büyük bir sosyal sıkıntı kaynağı olmuş oluyor. وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ, kendi çocuklarını da öldürmeyecekler. Mesela Allah-u Teala yine şeyde diyor, İsra suresinde وَلَا تَقْتُلْ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكٍ, açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّهُمْ, sen, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz diyor. İsa kaçıncı ayette? 35. ayet.
31.
Ha, 31. ayet. Bunu da yapmayacaklar. Çünkü işte şeyde Mekke'de evlatlarını öldürme meselesi vardı. Onun için Allah-u Teala Mekke'de indirdiği İsra suresinin 31. ayetinde evladınızı açlık korkusuyla öldürmeyin diyor. وَلَا يَئْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنِ اَيْدِيهِنَّ وَاَرْجُلُهِنَّ. Yani elleri ve ayakları arasından oluşan bir iftira ile, peki el ve ayak arası, bir kadından elleri ve ayakları arası dediğiniz zaman ne anlaşılır? Yani gayrimeşru ilişkiden doğan bir çocuk olur. Yani o şekilde, ya da bunların işte bir takım oyun kurmaları falan gibi belki anlaşılır ama ilk anlaşılan gayrimeşru çocuktur. Evet. Şimdi yani mesela birisinden hamile kaldığı zaman bunun babası falancadır diyerek bir başkasına şey yapabilir yani. Bunu ispatlamak da son derece zor bir şey. Aslında bunu ispatlama, bu gibi şeyler, iş bu noktalara geldiği zaman zaten aile diye bir şey kalmaz. Yani insanların güvenilirlikleri, şunlar bunlar, hepsi zayi olup gider, sistem çöker.
Bugün diyorlar ya hocam, ya artık bugün bunlar çok basit, kimin kimin çocuğu. İyi ama dediğiniz gibi iş buraya geldikten sonra bundan zarar görmeyen kim kalır ki? Evet. Çocuk, ailesi, herkes zarar görür. İş buraya geldikten sonra yani.
İş buraya geldiği zaman yani gerçekten son derece zor olur. Mesela benim tanıdığım bir hanım, bir şeyden, çocuk eskime kurumundan daha küçük bir çocuğu evlatlık olarak aldı. Ve büyüttü. Hakikaten çok iyi davrandı. Kendisinin hani ondan fazla çocuğu olmuştu ama hemen ölmüşlerdi. Hiçbir tanesine bakamamıştı yani. O da onun arzusuyla aldı ama iyi bir anne olarak baktı, büyüttü. Eşi de çok yardımcı oldu. Fakat ben onlara ilk günden dedim ki, bakın bunların sizin çocuğunuz olmadığını bu ilk günden bilsin, söylemediler. Sonradan nasılsa öğrenmiş, bakmış ben bunların çocuğu değilim. Gidiyor, memleketini öğreniyor, adresini öğreniyor. Köyüne gidiyor. İşte annesini, babasını falan buluyor. Bunu tanıdıkları zaman artık şeymiş, büyümüş, askerliğinde yapmış. Kendini tanıttıkları zaman onu köyden kovuyorlar. Annesi amcasından kazanmışmış ondan dolayı. Ama da bu çocuğun suçu ne? Yani bu basit bir olay değil. Bu herkesi etkiliyor. Allah muhafaza buyursun. Şimdi وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُفًا. Şimdi şuraya bakın. Devlet başkanı olan bir kişiyle vatandaşlık sözleşmesi yapıyor. Diyor ki marufta sana isyan etmeyecek bu kadınlar. Sen dediği Muhammed Aleyhisselam. Hem Allah'ın nebisi hem devlet başkanı. Peki tabii her zaman bu derslerde anlatıyoruz. Nebi sıfatıyla hata edebilir ama Resul sıfatıyla edemez. Çünkü Resul sıfatıyla Allah'ın ayetlerini tebliğ eder. Oraya ne bir kelime ilave edebilir, hatta bir harf bile ilave edip çıkaramaz. Neyse o. Dolayısıyla Resul sıfatıyla yapılan itaat tamamen Allah'a itaattir. Çünkü kendi sözlerini söylemez. Ama Nebi sıfatıyla hata edebilir, bir insandır. O zaman bakın bu şeyler, bu kadınlar Muhammed Aleyhisselam'ın devlet başkanı olmasına rağmen Nebi sıfatıyla söylediği, ki o Nebi sıfatıyla söylediği söz herkes için, herkesi içine alabilecek, yani herkes hata edebilir, herkes yapabilir. Ne yapar? Marufta sana isyan etmeyecek. Ne demek? Senin söylediğin söz Allah'ın kanun ve kurallarına aykırıysa sana baş kaldırma hakkı vardır bu kadınların. Bunlar kim? Hicret edip gelmiş kadınları. En alt seviyede sayılıyor bugün. Kimse onları adam yerine koymuyor. Bırakın onları atıyorlar hapse, şey ülkeden atıyorlar. Bunlara verilen değeri görüyor musunuz? Neden? Çünkü Muhammed Aleyhisselam kimin kuluysa bunlar da onun kulu. Onun Rabbi kimse bunun da Rabbi o. Onu yaratan kimse bunu yaratan, bunları yaratan da o. E o zaman yaratana saygısızlık göstermek kimin haddidir? E Muhammed Aleyhisselam da olsa Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara muhalefet olmaz. İşte bu evrensel kural. Bu evrensel kural. Bu öyle bir sistem oluşturuyor, oluşturmuş ki Allah-u Teala yeryüzünde hiç kimse buna muhalefet edemez. İşte bu güçten dolayı kimse buna muhalefet edemediği için kısa sürede Medine'nin hakim oluyor. Kısa sürede o bölgede yanlış yapan insanlar oradan çekip gitmek zorunda kalıyor. Mekke'nin hakim oluyor, Hayber'in hakim oluyor. Ta Bizans'ı şeyden uzaklaştırıyor. Yani Bizans bile karşısında mağlubiyetten korkarak geri çekiliyor. Ve bugün yani hayal edemeyeceğimiz büyüklükte, yani bir insan, yani şimdi ne bir şeyin, bir siyasetçinin çocuğu, yani bir mesela Mekke'de bir kavim liderinin çocuğu değil. Zengin birisinin çocuğu değil. Hiçbir şey yok ama ne? Uyguladığı kurallar evrensel olduğu için buna kimse karşı çıkamıyor. Yani iki kere iki dört derseniz yeryüzünde buna karşı çıkacak bir insan çıkar mı? Bu derece evrensel. Öyle olunca da ister istemez herkes gönülden bunu kabul ediyor. Bu Müslüman oldukları anlamına gelmez. Söyledikleri doğru. Ben niye bunların emri altında yaşamayayım da şunun emri altında yaşayayım? Her gün işte şu yapıyor, bu yapıyor, ne yaptığımı bildiğim yok. Adamın canı sıkıldığı zaman kellemi uçuruyor ya da işte şunu yapıyor. Yok değil. İşte bu evrensel kurallar tüm insanları rahatlatıyor. Ondan sonra ne diyor? Febâyûhûnne. O zaman onlarla biat et. Bak biat ediyor, onları vatandaşlığa kabul et. Artık sen hak ve sorumlulukların tamamını onlara da sahip olacak. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Onlar için de Allah'tan mağfiret dile. Çünkü bunlar bir sürü yanlışlar, günahlar işlemiş olabilirler. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah-u Teala çokça bağışlayan ve ikramı bol olandır. Yani bütün yanlışların üstünü örter. Yani yeter ki insanlar hatalarını kabul etsin ve Allah'tan bağışlanma dilesinler. Affetmekle kalmaz, ikramda da bulunur. İşte bakın bu kadınlar ne yaptı? Muhammed Aleyhisselam'ın yanında şey yaptılar, ikramı uğradılar. Bundan önceki ayetlerde Allah-u Teala anlatıyor. Bu kadınlar eşlerinden de hani ayrılmış gelmişler, evli kadınlar. Peki eşleriyle boşanma eylemlerinin de tamamlanması gerekiyor. Hadi çekti geldiler. Bunların da boşanma eylemleri de tamamlanması lazım. Her kadının eşinden ayrı, kendi kararıyla, ama bugünkü gibi mahkeme kararı değil. Bugün maalesef devlet tamı tamına bir ilahtır. Dersinde başında söylediğim gibi işte Fransız ihtilalinde tamam kiliseyi devre dışı bıraktılar ama onun yerine bir tüzel kişilik oluşturdular. Devlet oldu ilah, şirketler oldu ilah, efendim bir takım kurumlar oldu ilah ve insanlar bir acayip bir hal aldılar. Yani artık insanlar çok değersiz bir hale getirildiler.
Hocam bu ilah derken belki tam olarak ne kastettiğimiz anlaşılmıyor. Yani devletler kimseye hesap verecek yapılar değiller. Tüzel kişilikler birilerine karşı sorumlu olacak veya yanlış yaptıkları zaman bu yanlışlarını dan dönebilecek, tevbe edebilecek böyle bir bu tür yapılar değiller. Dolayısıyla biz bu tür yapıları oluşturduğumuz zaman onlar hesap vermiyor ama bizim üzerimizde hakim kurumlar haline gelmiş oluyorlar. Biz onlara hesap vermiş oluyoruz.
Ya sen onlara hesap veriyorsun. Bir de mesela bugün bir dokunulmazlık denen bir sırf var.
Aynen.
Peki bu Mümtehine suresinden az önce okuduğum ayette Muhammed Aleyhisselam'ın dokunulmazlığı var mı?
Öyle bir şey yok tabii. Yani. Şey marufa yok. Uygun olmayan herhangi bir şey yapamaz.
Yani bugün mesela işte milletvekili oluyor, dokunulmazlığı var. Devletin bir yöneticisi oluyor, dokunulmazlığı. Hatta devletin en alt seviyedeki bir sıradan bir temizlik işçisinin bile dokunulmazlıkları var. Yani onu yaptığı bir yanlıştan dolayı şikayet edebilmek için ilgili makamın onayı gerekmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Bakın Muhammed Aleyhisselam'a karşı bile bir yanlış yaparsa isyan etme hakkı veriliyor bunlara. İsyan kelimesi en üst seviyedeki kelime kullanılıyor.
Şeyde Abese suresinde Allah'ın elçisi toplumda belki de hor görülen, hakir görülen, itibarı belki olmayan birisinden dolayı bir nevi azarlanıyor ve kıyamete kadar asla silinmeyecek şekilde Kur'an-ı Kerim'i geçiyor o kınama.
Tabii sen onu bir anlamda.
Evet, ben de Allah Teala bu arada.
Bir şey yaptı çünkü.
Allah Teala kayda geçiyor.
İzleyicilerimiz tam bilgi sahibi olsun.
Evet, Abese suresi şöyle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in 80. suresi ilk ayetten itibaren zaten ismini de öyle alıyor. Muhammed yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. O ama yanına geldi diye. Ey Muhammed, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındırıp geliştirecek. Ya da doğru bilgi edinecek ve o bilgi ona fayda verecek. Vereceğin bilgiye ihtiyaç duymayan kişi var ya, sen bütün ilgini ona yöneltiyorsun. Onun kendini arındırıp geliştirmemesinden sen sorumlu değilsin. Ama çaba sarf ederek sana gelen ve Allah'tan çekinen kişiye gelince sen ona ilgi göstermiyorsun. Sakın ha bunu bir daha yapma. Onlar Kur'an'da olanlar kesinlikle doğru bilgidir.
O zaman o da Mekke'de inen bir sure. Evet. Muhammed Aleyhisselam da bir insan olarak bak, evrensel ilkelerden sorumlu. Orada ilgi gösterdiği kişi Mekke'de itibarlı bir kişi. Geldiği kişi de bir insan. Siz insanlar arasında bir ayrım yapamazsınız. Bu insan iyi bir niyete gelmiş. Sen bununla ilgileneceksin. O insanı sen dinlemek istemiyorsa çeksin gitsin. Ne ona müdahale hakkın var, ne bu kişiyi dışlama hakkın var. İşte bakın hürriyet işte. Bundan daha önce de yapmış olduğumuz derste. Şimdi ben şunu da tamamlayayım. Az önce söyledim. Mekke'den gelen hanımlar evli. İnançlarından dolayı eşlerini bırakıp gelmişler. Çünkü onlar mümin değil. Peki o kadınların eşlerini boşama hakkı var. Eşlerini boşama hakkı var. Ama eşlerinden ayrıldıkları zaman onlardan aldıklarını geri vermeleri gerekir ayrılırken. Bakın bunlar mümin. Mekke'deki eşleri müşrik. Bu onun mümin, onun müşrik olması bu nikahı engellemiyor. Nikah devam ediyor. Ama bu hanımlar biz müminiz diye geldiklerine göre acaba iddialarında haklılar mı? Ona o kontrol ediliyor. İşte bu Mümtehine'nin 10. ayetinde bir bakın diyor, imtihan edin. Eğer gerçekten mümin oldukları kanaatine varırsanız artık ailelerine geri döndürmeyin. Çünkü gerekçeleri haklı. Ben bir gerekçeden dolayı ayrıldım diyor, tamam. Gerekçeleri haklı. Peki ailelerini geri göndermeyeceksin de bu hanımlar elleri boş kaçmış gelmişler. Peki eşlerinden aldıklarını nasıl geri verecekler? Allah diyor ki onların aldıklarını da siz geri verin. Bak o Mekke'deki eşleri kendi eşlerinin artık kendilerinden ayrıldığını, bu aile bağının bittiğini anladıktan sonra onlarla siz evlenebilirsiniz. Peki evlenecekler. Bir de mehir vermek lazım. Ya Rabbi az önce işte onun kocasının ona verdiğini geri verdi ki. Hayır, yok. Bu sizin ikramınız. Bakın değer vermenin seviyesini görüyor musunuz? Onunla evlenirken de ne yapacaksın? Mehrini de vereceksin. Ve o kadını rahatsız edecek, psikolojisini rahatsız edecek hiçbir şey yok. Mekke'deki eşini de rahatsız edecek bir şey yok. O da öğreniyor.
Onun hakkını da koruyor ya.
Onun hakkını da koruyor. Onun hakkını da koruyor. Yani dolayısıyla işte bu hadi evrensellik, işte bu bunlar ancak Allah'ın koyduğu kurallar olur. Başka bir kimse böyle bir kural koyamaz.
Biz bütün dünya işte çok değil, hemen unutuyoruz da bir yıl önce, bir iki yıl önce işte medeni dünya dediğimiz her açıdan özendiğimiz Avrupa toplumu bir ülke bir başka ülkeye savaş açtı diye savaş açan ülkenin Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan bütün vatandaşlarına dünyayı zehir ettiler. Üniversitede hocalık yapanları üniversiteden çıkardılar. Spor kulüplerinde oynayan sporcuları spor kulüplerinden attılar. Öğrencilerin okuma haklarını ellerinden aldılar. Müzelerde o ülkeye ait olan sergilenen sanat eserlerini müzelerden kaldırdılar. Bir ülke bir başka ülkeye savaş açtı diye tutmadığı, karşı geldiği ülkenin bütün insanlarını neredeyse hayatı zindan ettiler. Ve bu çok değil yani 2000-3000 yıl öncesinden falan bahsetmiyoruz yani. Anlattığımız şey en fazla bir yıl önce yaşananlardı yani.
Ya bugün zaten bu Gazze Savaşı dolayısıyla bu Avrupa'nın, Amerika'nın işte bu biz işte hak, hukuk görürsünüz diyenlerin herhangi böyle bir dertleri olmadığı, onların vatandaşları tarafından da görüldü yani. Hem bütün dünya gördü hem de onların vatandaşları bunu gördü. Şimdi mesela az önce şey yaptım. Mesela benim Türkiye'de olan, bakın geliyor Mekke'den. Bunları hadi yargıya götürün bakalım. Önce bir yargı kararıyla bu kadınlar boşansın diyor mu?
Yok.
Kadınların gerekçeleri ne? Biz mümin olduğumuz için eşimizden ayrıldık. Tamam, Mekke'dekilerin mümin olmadıklarını zaten biliyoruz. Mümin bile olsalar her kadının eşinden ayrılma hakkı var. Peki bu kadının gerekçesi doğru mu diye bakıyorlar. Ha haklı. O zaman kadının kararı geçerli olur. Onu onaylamış oluyorlar kendileri. Hemen eşinin yaptığı harcamayı geri gönderiyorlar. Kısa sürede şey yapıyor ya, bugün iki kişi evlenmek istediği zaman gidiyor evlenme dairesine, oradaki görevliye bu evliliği kabul ettiklerini her iki taraf söylüyor. Şahitler de şahitlik ediyor. Nikah başlıyor. Tamam. E peki bunlardan biri ayrılmak istediği zaman evlenme yetkisi verilen kişilere niye ayrılma yetkisi verilmez? Bakın Kur'an kadına da erkeğe de evlenme yetkisi veriyor. Kadına da erkeğe de tek başına aile bağını koparma yetkisini de veriyor.
Hocam zaten misaken galiza diyor. Yani sonuçta bu bir sözleşme, iki kişi arasında yapılan bir sözleşme. Tabii. Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek mümkün değil mi? Yani bir taraf istemiyorsa sözleşme yürüyebilir mi?
Yani tam mesela sen bir taraf istemezse yürümez.
Ama o sözleşmenin feshinin kararını o sözleşmeyle hiç alakası olmayan başka birisi veriyor.
Yani aileyle ne ilgisi var evet. Hakimin ya? Hakimin burada ne şeyi var?
Evet,
şimdi Batı'da işte bir Katolik nikahı, Katolik şeyi şu bu falan yani bozulmayan bir nikah. Oradan geliyor ya biz bütün dünya örnek olmak zorundayız. Evet. Batı'ya da örnek olmak zorundayız. Herkese de örnek olmak zorundayız. Yani kardeşim ne diyor ya, bir adam mahkemeye başvuruyor. Daha diyor ki işte bir sene sonra ilk görüşme. Ya 4-5 sene sürüyor. Ve bir de hakimin karşısında taraflar haklı çıkmak için söylemedikleri pisliği bırakmıyorlar. Ya böyle bir yerde aile yürür mü? Bunlar evrensel değil. Bunlara yeryüzünde bu prensipleri kabul edecek bir tane akıllı bir insan çıkmaz. Ama devletin tüzel kişiliği sebebiyle ister kabul et ister kabul etme. Ben seni boşanmış saymıyorum. Hadi bakalım. Boşanmaya müsaade etmiyorsun ama zina serbest. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne? Bunlar yani bunların kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Asla kabul edilemez bunlar.
Ya Allah'ın emirleri dışına çıkıp sistem kurmaya kalkınca her şey bozuluyor. Bu defa insanlar evlilik dışı ilişkilere başlıyorlar. Ya evlenip başımı belaya mı sokacağım diyor. Bu işler iyi gitmezse boşanamam diyor. Hadi boşandım, hayatım boyunca yükümlülük nafaka altına gideceğim, nafaka vereceğim.
Bir nafaka çıkarmışlar ya.
Evet.
Sonra efendim kadının beyanı, yahu siz Allah aşkına siz kimsiniz ya? Bu ne ya? Bu ne? Böyle bir saçmalık olur mu?
Yani denge kurulacağına sürekli dengeler bir taraf lehine bozuluyor hocam.
Tamamen bozuluyor. Denge diye bir şey yok yani. Hak yok, hukuk yok, hepsi yok. Ama hele bir şöyle bakayım, sen görürsün, tehditlerle millet susturuluyor. Evet. Şöyle bakalım evet. Şimdi sen dinleyelim.
Bugün yine evrensel anayasa ilkelerini konuşuyoruz. Kişisel sorumluluk ilkesini bugün ön plana çıkarttık. Ve derse başlarken Allah-u Teala'nın her şeyin hakimi, bütün mülkün sahibi, bizim sahibimiz olduğunu hatırladık. Ve ayrıca bu işin bir de ahiret boyutu olduğunu yine öğrendik. Ve ahirette de son söz sahibinin yine o olacağını. Dolayısıyla bizim bu dünyada yapıp ettiğimiz her şeyi onun rızasına uygun olarak şekillendirme zorunluluğumuz olduğu ortaya çıktı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize bunu çok böyle etkileyici bir şekilde hatırlatıyor. Mesela En'am suresinin 94. ayetinde Rabbimiz diyor ki, mealen okuyorum, ilk yarattığımızdaki gibi karşımıza teker teker geldiniz. Size bahşettiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Size eşlik edeceğini iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz. Aranızdaki bağlar kopmuş, şefaatçileriniz olduğunu iddia ettikleriniz sizi bırakıp kayıplara karışmışlar. Yani düşünün, Allah'ın huzuruna herkes teker teker çıkıyor. Hiç kimse yok. Ne senin ailen, ne bağlı olduğun aşiretin, ne bağlı olduğun partin, ne bağlı olduğun kurumun, ne de devletin. Senin yapıp ettiğin, hatta onlar emretti diye onların uğruna yapıp ettiğin her şeyin hesabı, kitabı senin önünde. Yani Rabbimiz hesabın, kitabın bu şekilde yapılacağını söylüyor. Dolayısıyla sorumluluk kişisel olmalı. Yani hangi yönetim altında yaşıyor olursak olalım. Yine Fatır suresinin 18. ayetinde Rabbimiz yine mealen şöyle: ahirette hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Bana işte şu söyledi, ben onun için yaptım. İşte şöyle, madde böyleydi, işte ne bileyim şu amir hüküm böyleydi, bu sebeple yaptım. İyi ama ötede hesabını sen vereceksin yani. Hesabını verebileceksen bu dünyada ona göre yaşamalısın. Günah yükü ağır olan günahının taşınması için yardım istese onun bir parçası dahi taşınmaz. Yardıma çağırdığı isterse akrabası olsun. Sen sadece içten içe Rablerinden çekinenleri, namazını özenle ve sürekli kılanları uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur. Dönüp varılacak yer Allah'ın huzurudur. Biraz önce Abese suresinden ayetler okumuştuk, ilk ayetlerini. Yani bir devlette en üst yönetici ile en alttaki insanın irtibatının bile nasıl olması gerektiğini Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın örneğinde bize etkileyici bir şekilde anlatmıştı. Yine bu surede Allah-u Teala orada bu işin nasıl olacağına dair, yani yanımızda kimlerin yer alacağına, kimlerin yer alamayacağına dair şöyle söylüyor. 34. ayetten itibaren, hatta 33'ten okuyorum. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde o gün o kişi kardeşinden kaçar. Anasından, babasından, karısından ve çocuklarından da. O gün onun gibi olanlardan her birinin işi başından aşkın olur. Yani orada bu dünyadaki ilişkilerimiz, irtibatlarımız, kurumlarımız, aidiyetlerimiz, şunlar, bunlar, o esamesi okunmayacak, hiçbir Allah'ın kulunun aklına gelmeyecek o tür şeyler. Orada ne? Herkes kendi hesabını verebilmenin peşinde olacak. Dolayısıyla hangi yönetim altında yaşıyor olursak olalım, dikkate almamız gereken şey Allah rızasına uygunluktur. Bunun için bir yine evrensel bir anayasa ilkesi olarak kişisel sorumluluğun en baş ilkelerden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Şimdi Fatih Hocam, bu kişisel sorumluluğun aslında en önde olan, yani biz her ne kadar bir devlet yapısından, tüzel kişilikten vesaireden bahsetsek de aslında hepimiz tek başımıza, Fatih Hocam'ın okuduğu ayetlerde de gördüğümüz gibi, tek başımıza sadece Allah'a hesap vereceğiz. Dolayısıyla bu dünyada yapıp ettiğimiz şey, hangi ülkede, hangi devlette, hangi coğrafyada, nerede doğmuş olursak olalım, annemiz, babamız, ülkemiz, atamız, dedemiz, ne olursa olsun, bir gün hepimiz öleceğiz ve öldüğümüzde Allah'ın huzuruna çıkacağız. Buradaki makamımız, mevkimizin de bir önemi kalmayacak. Ve belki de bulunduğumuz devletin en başına bile gelme ihtimalimiz var. Böyle bir imkan da bulabiliriz ama bu da önemli değil. Yine Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğiz. İşte Rabbimiz bu konuda, yani sorumluluğun sadece tek başına Allah'a karşı olduğunu belirttiği ayetlerden bir tanesini de, görebileceğimiz ayetlerden bir tanesi de Nisa suresinin 59. ayeti. Orada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, atiyullah ve atiyur rasul, Allah'a ve rasule, bu rasule itaat edin. Allah'a itaat edin ve bu rasule itaat edin. Tabi burada rasul ifadesi, az evvel hocam da söyledi, rasul ifadesi daima Allah'ın gönderdiği ayetler anlamında, yani risalet anlamında kullanılıyor. Çünkü bize sadece Allah'a itaatten bahsedilse, rasulden bahsedilmese, biz burada ne yapacağımızı bilemeyiz. Bizim Allah'a nasıl itaat edeceğimizi Rasul dediğimiz Allah'ın kitabı, Allah'ın ayetleri ve onu taşıyan, getirdiği için o da Rasul olarak vasıflandırılan Allah'ın gönderdiği Rasul ile ancak anlayabiliriz. Dolayısıyla buradaki Rasul ifadesi, biraz sonra ayetin ilerisinde de göreceğiz, Rabbimizin emirleri ve yasakları anlamında. Yani Allah'a ve bu Rasule itaat edin dendikten sonra ve ulil emri minkum ifadesi kullanılıyor. Yani sizden olan yetki sahiplerine de, yetkililere de itaat edin ifadesi geliyor. Ama tabii burada hemen bir şerh düşülüyor. Nasıl olacak bu itaat? Fe in tenaza'tum fi şey'in. Yani bir nizaya, bir çekişmeye, bir tartışmaya düşerseniz.
Konu ne olursa olsun.
Konu belirtilmiyor. Peki tartışmaya biz Allah'la ve Resulü'yle düşmemiz mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Elbette olamaz. O halde burada kastedilen
kişi... Düşersen kafir olursun.
Tabii, kafir olursun. O yüzden ayet ey iman edenler diye başladı zaten. Dolayısıyla burada nizaya düşebileceğimiz, tartışmaya girebileceğimiz ya da çekişebileceğimiz kişi ulil emri minkum, sizden olan yetki sahipleri. Yani başımızda hangi görevde olursak olalım, amirimiz, işte müdürümüz veya devlet başkanı olsa da bunlarla bir çekişmeye girebiliriz. Sen haklısın, ben haklıyım çekişmesini. Fi şeyin, herhangi bir konuda. Ne yapacağız? Ferudduhu ilallahi ver rasul. o şeyi, o konuyu Allah'a ve Resulüne döndürün ifadesini, emrini veriyor Rabbimiz. Peki bu ayet indiğinde ulul emr kimdi? Elbette Muhammed Aleyhisselam'dı. Hem Allah'ın Resulü hem ulul emr olarak bu ayetin muhatabı. Peki onunla nizah, yani nebi sıfatıyla az evvel hocamın okuduğu Mümtehine suresindeki ayetlerde olduğu gibi marufta bir konuda diyelim ki nizaya düşüldü. Hemen nereye döneceğiz? Allah'a ve Resulüne. Yani Allah'ın kitabına konuyu götüreceğiz. Ulul emr bile olsa muhatabımız. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Allah'ın nebisi dahi Resul'e, Allah'a ve Resul'e, Resulüne itaatle, yani Allah'ın kitabına itaatle emredilmiş. Ferudduhu ilallahi ve Resul'de de burada nizaya düştüğünüz konuyu Allah'a ve Resulüne döndürün buyuruyor Rabbimiz. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yaparsınız. Zalike hayrun ve ahsenu tevila. İşte bu daha güzel ve sonuç bakımından da daha iyi olandır, daha güzel olandır buyuruyor Rabbimiz. Demek ki makamımız, mevkimiz her ne olursa olsun tartışmasız itaat edeceğimiz tek şey Allah ve Resulüdür. Yoksa onun emriyle, Allah'ın emriyle çatışan bir konuda bizim karar verme veya o emrin dışına çıkma yetkimiz veya özgürlüğümüz yoktur. Sadece Allah'ın verdiği emirlere uymak zorundayız. Şimdi bir sonraki ayette de belki onu da okuyarak bitirebiliriz. Elem tera ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike. Yuriduna en yetehakemu ile tağut ifadesi var. Yani hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere iman ettiğini iddia edenleri görmedin mi buyuruyor Rabbimiz. Kendilerine tağutu, yani haddini iyice aşanı tanımama emri verildiği halde onun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Yani aramızda tağut hüküm versin istiyorlar. Çünkü Allah'ın emri, Allah'ın kitabının hüküm vermesi işlerine gelmediği için tağutun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Rabbimiz şöyle buyuruyor, şeytan ise bunları derin bir sapkınlığa düşürmek istiyor buyuruyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey Allah'a kul olmak, onun emrine, onun hükmüne tabi olmaktır. Başkasının hükmüne, Allah'ın emriyle çatıştığı takdirde asla olur veremeyiz, rıza gösteremeyiz. Onları Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin dendiği zaman o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün buyuruyor Rabbimiz. Yani burada yapmamız gereken şey, her kim olursak olalım, rütbemiz ne olursa olsun, tek başımıza Allah'a hesap vereceğiz. Sadece ona karşı bütün yaşamımız boyunca sorumlu olduğumuzu unutmadan Allah'a hesap verecek şekilde yaşamalı ve yönetimin başındaysak bile onunla o şekilde sürdürmeliyiz diye bitirebilirim.
Evet, Erdem Bey'in okuduğu Nisa suresi 59. ayet. Orada eğer yani yetkiliyle nizaya girerseniz diye geçiyor. Peki şimdi dedi ki buradaki ulul emr yetkili Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi bu Erdem Bey'in görüşü mü yoksa Kur'an-ı Kerim'in hükmü mü? Çünkü ulul emr'le yetkili kişiyle anlaşmazlığa girerseniz diye bir ifade var evet orada. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği var. Hiçbir şeyi hiç kimseye bırakmaz. Bütün ayrıntılarıyla konuyu kendisi açıklar. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü olarak tabi Allah'ın ayetlerini tebliğ eder. Ama onun dışında nebidir ve şeydir. Yani bir işte bu mesela Medine'deki yönetimin başındadır. Müslümanların önderidir. Evet. Müslümanların her konuda örnekleridir evet. Falan. Peki bu niza konusu, Muhammed Aleyhisselam'la niza konusunda Kur'an-ı Kerim'de ayetler var mı? İstersen sen şu Enfal suresinin şöyle 5. ayetinden 4. ayetinden 9'a kadar okuyalım ama sen onu bulana kadar ben şey. Şimdi Müslümanlar Mekke'deyken bunları oradan çıkarmaya Medineliler uğraşıyorlardı. O sırada inen Rum suresinde Allahü Teala işte şeylerin, Perslerin Romalılara galip geldiğini ama 9 yıl içerisinde Romalıların galip geleceğini, Romalıların galip geleceği günde de Allah Müslümanlara zafer vereceğini bildiriyor. Şimdi bu seni buradan sürerlerse burada fazla kalmayacaklar Mekkelilerde diyor. O zafer Mekke'nin Muhammed Aleyhisselam'a verilmesi zaferidir. Şimdi bununla ilgili ayetlerin meallerini bir oku istersen, sadece 9. ayete kadar oku 4'ten.
Şeyde Enfal suresinin 5. ayeti şöyle, 5'ten itibaren: "Nitekim Enfal konusunda olduğu gibi Rabbin gerçekleşen o şey sebebiyle seni evinden çıkardığı sırada bile müminlerin bir kesimi tam bir hoşnutsuzluk içinde idiler."
Bak, gerçekleşmiş o şey sebebiyle. Çünkü Perslerle Romalılar savaşacaklar haberi geliyor. Kimin galip geleceğini Allah zaten önceden bildirmiş şeyde, Rum suresinde, ve o günde Müslümanlara da zafer vereceğini söylemiş. Onlar da birbirleriyle karşılaşacakları gün. Bu olay gerçekleşmiş. Herkes biliyor çünkü Persler, Romalılar o dönemin en büyük iki devleti. Herkes bunu biliyor. Ve o zaman da Muhammed Aleyhisselam yola çıkıyor. Çünkü bir kervan geliyor şeyden, Şam tarafından. O kervanın konaklayacağı yer, Bedir'in olduğu yerde, orada bir şey var. Herhalde Allah burayı verecektir diye ümit ediyor, bunları verecektir diye. Mekkeliler de bu haberi duyunca, eyvah kervan gitti diye kervanı korumak için Bedir'e geliyorlar. Ne Mekkelilerin aklında savaş var, ne Müslümanların aklında savaş var. Ama Allahü Teala daha önce de Muhammed Aleyhisselam'a milleti savaşa hazırla diyor. Ama şu ayetleri tam bir dinleyelim ondan sonra.
O gerçek bütünüyle ortaya çıktığı halde seninle çekişiyorlardı. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyor gibiydiler. Oysa Allah söz vermişti. O iki topluluktan biri kesin olarak sizin olacaktı. Siz silahsız olanı, kervanı arzuluyordunuz. Allah ise sözleriyle, ayetleriyle yaptığı o gerçek vaadi tahakkuk ettirmek ve o kafirlerin ardını kesmek istiyordu.
Bak, Allah'ın istediği o kafirlerin ardını kesmek, yani Müslümanlar Mekke'ye girsin istiyordu Allah. Zaten İsra suresinde de bununla ilgili ayetler var. Ama müminler bütün şartlar oluştuğu halde Mekke'deki şeylerin bir kısmı sanki ölüme sürükleniyormuş gibi oraya geldiler. İstemiyorlar, isteksizlik var. Muhammed Aleyhisselam Allahu Teala daha önce şöyle bir emir veriyor. O da Enfal suresi 65. ayette: "Ey Nebi, müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı, duruşunu bozmayan 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. İçinizden 100 kişi olursa onlar da kafirlik edenlerden 1000 kişiyi yenerler." diyor. Yani 1'e 10. Çünkü onlar direnç göstermenin önemini kavrayamayan bir topluluktur. Yani bir sıkıntı gördüler mi kaçarlar. Ama işte şimdi Enfal suresinin 5. ayetinden 9. ayetine kadar Fatih Hoca okudu. Müminler bırakın savaşa gitmeyi, yani kendileri ölüme gidiyormuş gibi şey yaptılar. Şimdi bunlar çok büyük bir gevşeklik gösterdiler orada. Ve şu ayet indi. Ondan sonra Enfal 66. ayet: "Allah size bir zayıflık olduğunu bildi. Bildi ve şimdi yükünüzü hafifletti." 1'e 10 düşmanla savaşma yükünü hafifletti. Ne dedi? "Sizden dirençli 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yener. Allah direnç gösterenlerle beraberdir." Tamam. Şimdi güzel. 1'e 2'ye düştü ama Mekke 1000 kadar kervan da şey var, deve var. O develeri korumak için 1000 kadar Mekkeli oraya gelmiş. Şimdi karşılaştıkları zaman Müslümanların sayısı 300 civarında. Bunlar 3 katından fazla. Allah 2 katıyla savaşmayı şey yapıyor. Şimdi Erdem Bey'in okuduğu ayete göre bu müminler Muhammed Aleyhisselam'la nizaya girerler. Ne yapacaklar?
Haklı olarak.
Haklı olarak. Derler ki bak Allah bize diyor ki iki katınız, bu adamlar bizim üç katımızdan bile fazla. Biz bunlarla savaşmıyoruz deme hakkına sahipler. Peki bunu hangi ayetten öğreniyoruz? Bunu da yine Enfal suresinin 43. ayetinden öğreniyoruz. Şimdi Allah-u Teala bu 43. ayette şöyle diyor. Ey Muhammed, Allah onları rüyanda sana az gösterdi. Bak Muhammed Aleyhisselam savaşta komutan. Bedir Savaşı'nın komutanı. Eğer çok gösterseydi, çok ne? Onları az gösterdi. Yani mevcut haliyle gösterseydi, yani 1000 kişi olarak gösterseydi, kesinlikle dağılır ve savaşma konusunda kesinlikle anlaşmazlığa düşerlerdi. Peki bu rüyayı gören kim?
Veletene azatun fil emr ifadesi var ya.
Yani. Evet, bu rüyayı gören kim? Muhammed Aleyhisselam. Peki nizaya girerdiniz derken nizanın bir tarafı kim?
Müslümanlar, müminler.
Bir tarafta Muhammed Aleyhisselam. Evet. Kim onunla nizaya girer? Müslümanlar.
Müslümanlar. Tabii.
Niye girerler? Allah bize iki katımıza savaşma hakkı verdi. Sen bak üç katını daha fazlasın. Kusura bakma biz kabul etmeyiz diyebilirlerdi. Dedikleri zaman da Muhammed Aleyhisselam'ın bunlara karşı söyleyeceği bir söz var mıydı? Ne olacak? Tamam öyle. Çünkü Allah ve Resulü'ne götürün. Tamam Kur'an-ı Kerim'e gidecekler o zaman.
2-1 çıkacak.
Tamam bu adamlar haklı olacak ve geri çekileceklerdi. Evet. Ondan sonra Allah-u Teala az gösterdi diyor Muhammed Aleyhisselam'a. O tam sayıyla değil. Peki ne diyor ondan sonraki ayette diyor ki onlarla Mekke ordusuyla karşılaştığında da Allah sizin gözünüzde onları az gösterdi. Bak hem önce rüyasında sonra gözle. Mekkeliler az gösterdi. İstersen sen bu arada da Ali İmran 13. ayet aç. Kaç tane gösterdiğini oradan da görelim. Allah sizi onları az göstermiş. Onların gözünde de sizi az göstermiş. Sadece bir tarafa değil. Karşı tarafta Müslümanlar az görüyor. Şunlara bak ya buraya gelmişler. Bunlar kim ki? Hemen şimdi onları yok ederiz diye. Onları da cesaretlendiriyor Allah. Niye cesaretlendiriyor ki? Kaçmasınlar. Çünkü Müslümanlar galip gelecek ve Mekke'ye girecekler. Bu diyor, Allah kararlaştıran bir işi gerçekleştirsin diye böyle yapmıştı. Kararlaştıran iş nedir? Mekke'deyken indirdiği Rum suresinin ayetleridir. Bütün işler Allah'a arz edilir. Peki bu, bak Müslümanlar onları az gördü. Bunlar Müslümanların 3 katından fazlaydı. Kendilerinin kaç katı görmeleri lazım en fazla? Kaç katı? En fazla 2 kat olacak değil mi? Peki Allah nasıl gösterdi orada? Bak okuyalım.
Ali İmran 13. ayetin meali. Bedir'de karşı karşıya gelen iki birlikte sizin için bir belge vardır. Birliklerden biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi. Müminler baktıklarında onları kendilerinin 2 katı görüyorlar.
Niye 2 katı? Çünkü değil mi? Enfal 67'de 2 katıyla savaşma görevleri var. O zaman görevden kaçabilirler mi? Devamını oku.
Allah gereğini yapanı yardımıyla destekler. İleri görüşlüler için bunda kesinlikle bir ders vardır.
Bak ders var işte. Burada bakın burada çok büyük bir ders yok mu? Bak Allah'ın nebisiyle müminler nizaya girebiliyorlar mı?
Yani Allah'ın kuralı, kanunu, maddesi neyse odur.
Odur.
Herkese hak veriyor. Yani.
Herkesi bağlayan o.
Herkesi bağlıyor. Muhammed Aleyhisselam da bağlıyor.
Evet.
Şeyde bir Allah işte kararlaştırdığı şey gerçekleşsin diye 2 kat gösteriyor. Bak bunu da açıkça söyledi orada. Bunda ileri görüşler için alınacak ders var. Burada muhteşem bir ders var. Ama bu ders tabii İslam aleminde kaybolmuş vaziyette değil mi?
Tabii.
Her zaman anlatıyoruz ya. Böyle bir ders şey yok. Bu yok sayılıyor. Çünkü maalesef emir ilah yapılmıştır. Böyle İslam aleminde sanki biz şimdi bu tüzel kişilik şunu bunu tenkit ediyoruz. Haklıyız ama hani biraz da sen kendine bak deseler yani methedeceğimiz şeyden sonra mezhepler kurulduktan sonra methedeceğimiz bir yapı maalesef yok. Ama bize düşen Allah'ın evrensel ilkelerinin bulunduğu Kur'an-ı Kerim'e uymaktır. Demek ki bakın en başta okuduğumuz Mümtehine Suresi 12. ayetinde Mekke'den gelen hanımlarla yapılan sözleşme tamamen Kur'an'a uygun. Eğer Muhammed Aleyhisselam nebi sıfatıyla yanlış yaparsa o kadından isyan hakkı var. Burada da tam bir örnek, bir savaş örneği. Savaşta orada da kurallara aykırı davranırsa komutan, herkesin isyan hakkı var. Bu ne oldu şimdi? Bu evrensel değil mi? Bunlar evrensel prensipler değil mi? Yani biz gerçekten Müslümanlar olarak tabii önce bir kendimizi düzeltmemiz lazım. Bak bu kadar ayetler sanki yok gibi kabul edilir bizim geleneksel yapıda. Hiç, yani hiç bu ayetleri şey yapmasını göremezsiniz. O emir ilah yapılır. Bugün işte tüzel kişilik ilah oldu diyoruz. Tamam, doğru. Ama o da daha iyi değil ki.
El-Halifetü Zillullah diyor. El-Halifetü Zillullah diyor.
Evet, halife Allah'ın şeyidir diyor. Yani. Gölgesi. Gölgesidir diyor, haşa. Hem de yeryüzünde gölgesi, haşa. Allah'ın gölgesi olur mu? Neyse. Şimdi dolayısıyla biz bu evrensel prensipleri anlattığımız zaman falan yerde, işte Türkiye'de bir anayasa çalışmaları yapılıyor. Değil. İster Türkiye olsun, ister şu küçük bir köyde olsun, ister bütün dünyada olsun, Allah'ın evrensel kuralları uygulanır. Başkası değil. Ve o öyle kurallardı ki işte burada da görüyorsunuz, buna kimse karşı çıkamaz. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın bir kutsallığı var mı burada?
Yok.
Dolayısıyla biz bunlara göre hareket ettiğimiz zaman bu dinin güzelliğini Allah'ın bütün kullarına anlatabiliriz. Herkes anlar, kavrar, kabul eder ya da etmez. O tamamen kendine kalmış bir şeydir. Allah-u Teala bu evrensel kuralları, kendi dinini çok doğru anlamayı, çok doğru yaşamayı, çok doğru bir şekilde bütün insanlığa anlatmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.